Ayrım 31.
Gerilla devrinin sonu. Ordu devrine geçmezden önce gerilla devri özelliklerinin bir özetini yapalım. Bir zamanlar Topal Osman Karadeniz kıyılarının destan kahramanıydı. Pontos Rum krallığını kurmak için silahlanan çeteler Türk köylerine ölüm, talan ve ateş saldıkları zaman karşılarına o ve onun gibi yiğitler çıktı. Yunan istilasının ilk aylarında Türk halk edebiyatı Demirci Efe'nin şöhretiyle çalkalanmıştır. Atlı çetelerinin başında yıldırım hızı isyandan isyana koşan ve hepsini olduğu yerde bastıran Çerkez Ethem, bir gün millet meclisinde göründüğü vakit bütün milletvekilleri onu ayağa kalkarak selamladılar ve alkışladılar. Yalnız Anadolu için değil, İstanbul hükümeti ve düşman için de bu bir çeteler devriydi. Başta Anzavur olmak üzere memleketin hemen her köşesinde halifeci şefler saf halk yığınlarını kışkırtmakta, Konya'da olduğu gibi fırsat el verince hükümete bile el koymaktaydılar. Halifenin fetvalarına göre Topal Osmanlar, Demirci Efeler ve Çerkez Ethemler asi, Anzavurlar kahraman, Anadolu hocalarının fetvalarına göre de Mustafa Kemal ve Büyük Millet Meclisi'ne karşı koyanlar asi, onları vuranlar kahramandı. Eğer devlet otoritesinin bu çözülüp dağılışı orta çağın sonlarına doğru olsaydı, çete reislerinden her biri yeni beylikler kuracaklar, ya Anadolu'yu aralarında bölüşecekler, yahut içlerinden biri rakiplerini yenip yeni bir devlet banisi olacaktı. Halbuki başlarında komutanları ile Doğu cephesinde kuvvetlerimiz, şurada burada fırkalarımız ve alaylarımız da vardı. Çeteler sözde, fakat onlar gerçekten Büyük Millet Meclisi hükümetinin emrindeydiler. Acaba niçin daha önceden nizamlı ordu milli dayatış hareketlerine hakim olmamıştır? Niçin nizamlı ordu milli dayatış hareketlerine hakim olabilmek için Kuvayi Milliye çetelerini vurmak lazım gelmiştir? İçlerinden yalnız Topal Osman Kuvveti Mustafa Kemal'in muhafız kıtası olarak İzmir zaferinden biraz sonraya kadar ayakta kalmıştır. Zaferin ilk günleri İzmir'e vardığım vakit Topal Osman'ı Buca'da görmüştüm. Söz arasında, "Ah Mustafa Kemal Paşa o kadını bana verse de karşı koymak nedir ona göstersem," diyordu. Bahsettiği kadın Halide Edip Hanım'dı. Karşı koymak dediği şey de Halide Edip Hanım'ın her türlü şiddet hareketlerini önlemek için başkomutan ve cephe kumandanından daimi dileklerde bulunmasıydı. Bir defasında da Mustafa Kemal Paşa'dan bir şey isterim. İstanbul'a gidince çadırlarımı Fener'de kurayım diyordu. Fener, Rum Patrikhanesi'nin bulunduğu semtin adıdır. Daha sonra İstanbul'a gelip Beyoğlu Caddesi'nde dolaştığı zaman da çarşaflı peçesi açık bir kadın görmüş. "Biz bu karıları böyle görmek için mi dövüştük?" diye mırıldanmıştı. Karadeniz kıyılarının bu destan kahramanı, sonuna kadar Mustafa Kemal'e bağlı kalan, çetesinin adamlarına Çankaya'da ve Köşk'le şehir arasındaki yolda nöbet bekleten Topal Osman da, en sonunda nizamlı ordunun kıta komutanlarından İsmail Hakkı Tekçe tarafından ve Mustafa Kemal'in emriyle Çankaya sırtlarında vurulmuştur. Sonra uzun yıllar bu hikayeleri Atatürk'ten, İnönü'nden, rahmetli General İzzettin Çalışlar'dan, başkomutanlık ve Garp cephesi karargahında bulunanlardan merakla dinleyip notlar almıştım. Kuvayi Milliye çetelerinin başında kahramanlar da, haydutlar da, sahtekarlar da bulunmuştur. Kahramanlardan pek çoğunun adı unutulmuştur. Bunlar görevlerini bitirince yuvalarına çekilmişler, zaferden sonra da ne edebiyattan ne devletten hizmetlerinin ödenmesini istememişlerdir. Bazıları sadece kahramandır. Bazıları kahraman haydut karışımıdır. Bununla beraber 1920-1921 yılı arasındaki yer yer ayaklanmalar bu çete kuvvetleriyle bastırılmıştır. Bir defa 20'den fazla yerde çıkan isyanlardan birinin ucu Ankara sırtlarına dayanmıştı. başka isyanların İstanbul hükümetinin de Büyük Millet Meclisi hükümetinin de emri geçmeyen, nüfuzu olmayan Büyük Doğu bölgeleri dışında olduğunu unutmayınız. Bir çete reisi kimdir? Bazen bu etem gibi bir çavuştan ibaret. Etem kuvvetlerini kendisi toplamıştır. Silahlarını kendi bulmuştur. Bu kuvvetleri besleyecek parayı kendi sağlamıştır. Astığı astık, kestiği kestiktir. Eteme kanundan, mahkemeden, meşruluktan bahis açılamaz. Bir isyan bastırmıştır. Dönüşte kendi adamları Ankara çarşısında sırmalı kuşaklar satar. Her uğradığı yerde çarşılar talandan geçer. Ambardan devlet malı tütünleri alıp mektepli bir subayın komutasında neferleriyle Ankara'ya satılmaya gönderir. Maliye vekili devlet malıdır der. Sattırmamak ister. Etem seni gelip asarım diye telgraf çeker. Sonra İsmet Bey'i cephede görünce senin hatırın için gelip de asmadım der. Bir başka öfkesinde Ankara valisini asmaya kalkar. Etrafına topladıklarına Mustafa Kemal'i meclis önünde sallandıracağını söyleyerek övünür. Hatta başucunda yalnız onu fazla ve fuzuli gördüğü için istasyondaki evine giderek hasta yatağında Mustafa Kemal'i öldürmek ister. Fakat binanın etrafı Mustafa Kemal'in muhafızları tarafından sarılıp kendisi içinde kurtulmak imkanı kalmadığını anlayınca yanındakine Çerkesçe bir şeyler söyleyerek vazgeçer. Bir köyde birini öldürmüştür. Cinayete köylülerden birkaçını da katmıştır. Bu suçlular artık onun kulu kölesidirler. Çetesinin sadık erleridirler. Herhangi alay veya tümende bulunan bir subay, komutanı tarafından cezalandırılacağını anladığı vakit gidip onun kuvvetlerine girer. Etem'den bu kaçaklardan hiçbirini geri almak mümkün olmamıştır. Ordu kurulsa ve çeteler kalksa Mustafa Kemal askeri kuvvetlerin başına geçecektir. Millet Meclisi'ndeki birçok hasımları bunu istemez. Bazıları da samimi olarak ancak gerilla yapılabileceği fikrindedirler. Hepsi çete şeflerini tutarlar. Elde bir bahane daha vardır. Millet 1. Dünya Harbi'nden bitkin çıkmıştır. Ordu yapmak, seferberlik yapmak demektir. Vergi almak, bütçe yapmak demektir. Bunları başarabilir miyiz? Hayır. Ordu aleyhindeki propaganda İstanbul'da ve Batı illerinde o kadar kök salmıştır ki, subaylardan bile milli kuvvetlerde görev almayı tercih edenler çoktu. Bir takımı da ordunun eğitim ve disiplin sıkıntısından uzakta kalmak isterdi. Bundan başka iç isyanlarda ordu kuvvetleri bir türlü başarı gösterememişti. Bazı isyan bölgelerine giden birlikler ellerinde halife fetvalarını tutanların tekbirleriyle karşılanmışlar, güler yüzle misafir edilmişler ve geceleyin baskın yapan asiler bu birliklerin silahlarını alıp dağıtmışlardır. Halbuki yaşlı, tecrübeli ve gönüllü çeteciler her türlü fesada karşı koymuşlardır. Ama bu çeteler de bir yandan asker ve para toplamışlar, keyfi cezalandırmalar, yağmalar yüzünden itibarlarını kaybetmişler, bir yandan da düşmanın nizamlı ordusuna karşı hiçbir başarı kazanamadıkları için ordu kurmak ihtiyacını sonunda iyice hissettirmişlerdir. Bir gün kardeşiyle seferlerinin birinden dönen Etem, bir düzine adam astık demişti. Tabii muhakeme ettiniz diye sorulunca birbirlerine bakıştılar. Dış görünüşü kurtarmak için ezbere bir ilam düzdürülmüş, o sırada düzme de olsa ölümleri bir ilama bağlamak, soyma, vurma da olsa alınan paralar için kuru senet verdirilmek bile büyük bir ilerleme sayılmıştır. Kahramanlıkları gibi çetelerin zulümleri de dillere destandı. Çete şeflerinden biri Topal Osman bir gün bir kaymakama kızmış, eline kazmayı vermiş. Burada bir çukur kaz diye emretmiş, derinlik kıvamını bulunca gir içine demiş ve kaymakamı kendi eliyle kazdığı mezara gömmüştü. Bir defasında bir çete reisinin içindekilerle beraber yaktırdığı evden Bir ananın dışarı attığı çocuğu soğukkanlılıkla kucaklayıp tekrar aleve doğru fırlattığı görülmüştür. Gemi ocağına kömür yerine sürülenlerin hikayesi uzun müddet tüylerimizi ürpertmişti. Ah bu vatan, bu vatan ne güç şartlar içinde, dosta karşı ve düşmana karşı ne uzun ne çetin sabır ve çile işkencesinden sonra kurtarılmıştır. O zamanları görmemiş olanlar, vicdanın unutulmasını emrettiği bu hikayeleri, Mustafa Kemal'le onun medeniyetçi fikir arkadaşlarını iyi tanımamız için yazıyorum. Biraz da İstanbul havasına dönelim. Beyoğlu'nda İngiliz karargahına uğrayalım, Yüzbaşı Armstrong'la bir defa daha görüşelim. Armstrong der ki, Londra'dayken Türkiye'deki yanılmalarımızın sebebini anlamak istedim, fakat boşuna uğraştım. Londra'da sanılıyordu ki, Türkiye'ye ait kararlar İstanbul'da verilmektedir, İstanbul'da ise bunun aksi sanılmaktaydı. Asıl mesele harp ruhunun sönmüş olmasındaydı. Hiçbir sınıfta kuvvet kullanmak hevesi yoktu. Kızıl bayrak tahrikleriyle çalkanan İngiliz adalarının yanı başında İrlanda ateş içindeydi. Hükümet dış politika ile uğraşmaya vakit bulamıyordu. Yakın şarka önem verilmiyordu. Yeni bir Türkiye'nin doğduğu, müttefikler karşısında dayanabilecek bir kuvvet meydana geldiği anlaşılmıyordu. Şark işlerini bilmeyen Lloyd George'u güden duygu ve düşünce, Gladstone kârı Türk düşmanlığıydı. Yunanistan büyümeli ve İngiltere ile yeni büyük Yunanistan'ın menfaatleri birleştirilmeliydi. Lloyd George'un bilgisi, eski Yunanistan'ın şairleri ve filozofları olmuş olmasından ibaretti. Bir defa Clemenceau demişti ki, Lloyd George'un okumak bildiğini biliyorum, fakat okuduğundan şüphe ediyorum. Venizelos'un sihrine kapılan Lloyd George'a göre Yunanistan Avrupa ve Anadolu'da eski şan ve şerefine kavuşacak, boğazları Avrupa'ya açık tutacak, Akdeniz'de İngiltere ile beraber yürüyecekti. Yunanistan oyun bozanlığa kalkarsa İngiltere donanması onu uslandırmaya yeterdi. Lloyd George'un aldandığı nokta Yunanlıların kendilerine verilen görevi başarabilecek güçte olmadığıydı. Birbiri arkasından gelen üç ağır çarpma Lloyd George'u uyandırmalıydı. Biri bir maymun ısırmasıyla ölen Kral Alexander'ın yerine Yunanlılar Kral Konstantin'i getirmiş, Venizelos'u düşürmüşlerdi. Fransızlar Yunanlılara yardım etmekten vazgeçerek Türk milliyetçileri tarafını tutmuşlardı. Bolşevikler Vrangel ordusunu yenerek güneydeki son ihtilal düşmanı kuvvetleri denize döktüklerinden beri Mustafa Kemal Lenin Rusyası'nda yeni bir yardımcı bulmuştu. Durumun gerçeği anlaşılmadan Sevr Antlaşması'nın uygulanmasına geçilmiştir. Birçok komisyonlara ben de katılmıştım. Her taraftan iyi iş aramaya gelen küçük büyük rütbede subaylar, Türkiye'nin Kitchener devrindeki Mısır gibi yeni feldmareşaller yetiştirecek bir yeni fırsat yeri olacağı fikrindeydiler. Türkiye'de işler Sir Charles Harrington'ın reisliği altında yürütülecekti. Komisyonlarda generaller, albaylar ve subaylar doluydu. Kitaplar, haritalar, diyagramlar çizilip duruyordu. Hepsi boş, hepsi lüzumsuzdu. Sevr Antlaşması kuvvet kullanılmadan uygulanamazdı. Müttefiklerse kuvvet kullanamaz haldeydiler. Yunanlılar Türklerle başa çıkamayacaklardır. İngiltere yalnız İngiltere'yi düşünmek zorundaydı. İstanbul bu şehri dünyanın hiçbir tarafıyla temas ettirmeyen bir Yunan duvarıyla çevriliydi. Her tarafta Yunanlılar vardı. Bunlar Karadeniz'den Marmara'ya, Marmara'dan Çanakkale'ye ve Akdeniz'e kadar bütün kıyıları tutmuşlardı. Gelibolu Yarımadası'yla Trakya da onların elindeydi. Mustafa Kemal artık bir İstanbul hükümeti kalmamış olduğunu ilan etmesine rağmen Sevr Antlaşması'nın uygulanma hazırlıkları devam etti. Bir gün Dolmabahçe Sarayı'na yakın olan Beşiktaş iskelesinden bir kayığa binerek Üsküdar'a gidiyordum. Sular henüz sisliydi. Güneş doğmamıştı. Boğazın kıyılarına beyaz köşkler, saraylar, camiler ve duvarlı bahçeler sıralanmıştır. Birçoğu haraptı. Üsküdar'a giderken akıntı bizi Yunan zırhlısı Averof'la hemşiresi Kılkış'ın yanından geçirdi. Bir nöbetçi baktı. Ben bu gemilerin burada emniyetle durabilmelerine şaşıyordum. Müttefiklerin tarafsız bölge ilan ettikleri yerdeydiler. Hasım tarafından hiçbirinin gemisi burada duramazdı. Yunanlılar Osmanlı başkentini üs diye kullanmakta, buradan Karadeniz ve Marmara kıyılarına akın ederek Türk köylerini ateşe tutmaktaydılar. Türklerin de bu gemileri batırmaya girişmediklerine şaşıyordum. Küçük bir çabayla batırılmaları mümkündü. Üsküdar eski bir tuhaf yerdir. Caddeleri, Beyoğlu sokakları gibi dik ve dolambaçlı. Evlerinin damlarına yağan yağmur geçenlerin başlarına dökülür. Üsküdar iptidai, mutaassıp, garip ve henüz 17. asırda yaşayan bir yer. Mesafece Avrupa'nın biraz ötesindeyken asrımızdan 3 asır geriydi. Üsküdar mutasarrıfı şişman, tembel ve yetersiz bir adam. Benimle Türkçe konuşmaktan utanarak Fransızca söylemek isterdi. Padişahla birlikte kalanlar, böyle işe yaramaz adamlar, iyi Türklerin çoğu Mustafa Kemal'le beraber. Sizleri İngiliz karargahının havası içine sokmaktan maksadım belli. İtilaf devletleri Yunanlıları yalnız bizim illerimizi alıp kendi vatanına katmak değil, kendi davalarını da yürütmek için Anadolu'ya çıkarmışlardır. Ahval öyle gelişiyor ki İtilaf devletleri Türkiye'ye karşı uygulanacak politikada artık beraber değildirler. İtalya karmakarışıktır. Zati Yunanlıların Anadolu'ya yerleşmesini de kıskanmıştır. Fransa Suriye'deki toprak kazançlarını yeter görmektedir. Mustafa Kemal Misak-ı Milli andıyla Türk davasını öz Türk vatanı sınırları içine aldığı ve irredantizm yapmadığı için Osmanlı saltanatı mirasçılarının Anadolu hareketinden bir korkusu yoktur. Artık Yunanlılar kendi ordularıyla Anadolu'ya boyun eğdirmek zorundadırlar. Mustafa Kemal de Yunan ordusunu yenerse Türkiye'yi kurtarmış olacaktır. Bu küçük bir ordu değildir. Ve elbette iyi komutanların yönetimindeki nizamlı bir ordunun savaşlarıyla yenilebilir. Kuvayi Milliye devri görevini bitirmiştir. Büyük Millet Meclisi hükümetinin ve ordusunun devri gelmiştir. Nitekim milli çeteleri kolaylıkla sürüp dilediği bölgeleri işgal eden Yunan ordusu, Büyük Millet Meclisi ordusuyla 1. ve 2. İnönü harplerinde duraklayacak, Sakarya Harbi'nde duracak ve geri dönecek, Afyon ve Dumlupınar harplerinde ise mahvolacaktır. Ordu devri. Ordu. İstanbul hükümetinin Ankara'yı içinden yıkmak için son başarılarından biri Konya'da Delibaş isyanını çıkarmaktır. 500 kadar asker kaçağı toplayan Delibaş, önce Çumra'yı sonra Konya'yı bastı. Beyşehir'i ve Akşehir ilçelerinden de ayaklanma haberleri geldi. Bu son isyanlar fedakarca harekete geçen komutanlarımızca bastırılmıştır. Batı cephesi kurularak çetelerin de ordu içine alınacağı haberleri Ethem ve kardeşleriyle meclisteki partizanları harekete geçirmiştir. Mecliste ordudan fayda yok. Hepimiz Kuvayi Milliye olalım. Yollu propaganda aldı yürüdü. Bugünlerde bir yenilgi Mustafa Kemal'in işine yaramıştır. Kediz'deki Yunan tümeninin orduyla bağsız kaldığını ileri sürerek bir taarruz yapılmasını isteyen Ethem ve kardeşlerini destekleyen Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Cebesoy, Ankara'ya bir teklif yaptı. Genelkurmay bu teklifi doğru bulmadı ve reddetti. Taarruz buna rağmen iki tümenimiz ve Ethem kuvvetleriyle birlikte yapılmıştır ve yenilmişizdir. Yunanlılar bir karşılık olarak Yenişehir ve İnegöl'ü işgal ettiler. Suçlu orduya göre Ethem, Ethem'e göre orduydu. Bu taarruzun yapılması için meclisteki bütün gerilla partizanları da seferber olmuşlardı. Gerilla devrinin en fırtınalı günlerini geçiriyorduk. Mustafa Kemal Paşa Batı cephesini ikiye ayırarak Albay İsmet'le Albay Refet'in komutası altına vermişti. Genelkurmay Başkanlığı Albay İsmet'in üstündeydi. Refet'i can düşmanı bilen ve Konya'da kendine karşı hazırlık yaptığını öğrenen Ethem iyice huylanmıştı. Albay İsmet'in komutası altındaki birliklere ilk emri şuydu. 1. Komutanlar ihtiyaçları olan parayı cepheden isteyeceklerdir. Hiçbir sebeple ve hiçbir ihtiyaç için halktan para istemeyeceklerdir. 2. Komutanlar ihtiyaçları olan askeri cepheden isteyecekler ve kendileri memleket içinden ne asker toplayacaklar ne askere gelmeyenleri kovuşturacaklardır. 3. Komutanlar halktan hiç kimseyi tutuklamayacak ve yargılamayacaklardır. Şikayetlerini cepheye bildireceklerdir. Cephe komutanından başka hiç kimsenin idam hükümlerini oylamaya ve uygulatmaya yetkisi yoktur. Bu bildiri doğrudan doğruya Ethem gibi, Demirci Efe gibi çete başlarını amaç edinmekteydi. İlk önce Ethem Mustafa Kemal Paşa'ya bir telgraf çekerek bundan böyle raporlarını meclis başkanlığına vereceğini ve yalnız ondan emir alacağını bildirmiştir. Mustafa Kemal Paşa ordu ile çeteler arasında bir çatışma için hazırlanılmasını emretti. Asıl isteği ise bu çatışmayı önlemek ve çetelerin ordu ile kaynaşmasını sağlamaktı. Bunun için son dakikaya kadar çalıştı. Ama işler kötü gitmekteydi. Herhangi bir birlikte bir subay veya er suç işlerse hemen Ethem kuvvetlerine katılıyordu. Onlar da hiçbir suçluyu birliğine geri göndermiyorlardı. Ethem kuvvetleri herhangi bir depoya veya cephaneliğe istedikleri zaman gidip istediklerini alıyorlardı. Anadolu içinde suçlu saydıkları vatandaşları kendi adamları ile kovuşturuyorlardı. Ordu karargahı ile Ethem kuvvetleri karargahı aynı kasabada bulundukları vakit birbirlerine karşı güvenlik tedbirleri alıyorlardı. Bir defa Eskişehir'de uzun bir konuşmadan sonra Mustafa Kemal Paşa ile İsmet Bey aynı vagonda kalmışlar. İsmet Bey üniformasıyla asker karyolasına uzanmış ve uyandığı vakit Mustafa Kemal Paşa'nın sabaha kadar uyanık beklediğini görmüştü. Mustafa Kemal Paşa, "Şimdi sen çalışmaya başla, ben Ankara'ya döneceğim," demişti.